Ayrım 3.
Sayfa 26. Prens Nikolay Andreyevich, Bolkonski'de Tolstoy'un anne tarafından dedesi olan Prens Nikolay Sergeyevich Bolkonski'nin özellikleri verilmişti. Onu yakından tanımış olanların anlattığına göre Prens, akıllı, gururlu, aynı zamanda yetenekli bir adamdı. Yazar, Prens Bolkonski'nin kızı Maria'yı da dış görünüş bakımından olsun, moral özellikler bakımından olsun, kendi annesi Maria Nikolayevna'ya benzetmiştir. Babası Nikolay İlyich'in karakterindeki özelliklerse Nikolay Rostov'un tipinde bulmak mümkündür. 1862 yılı sonbaharında 18 yaşlarındaki Sofya Andreyevna Bers, Tolstoy ile evlenerek Moskova'dan Yasnaya Polyana'ya gitti. Kısa bir süre sonra kız kardeşlerine, "Kızlar, size gizlice bir şey haber vereyim, sakın başkalarına söylemeyin, olmaz mı? Lyubochka 50 yaşına bastığı zaman eserlerinde bizi de canlandıracakmış ama bu konuda dilinizi tutun" diye yazıyordu. Sofya Andreyevna'nın o yıllarda yazmış olduğu mektuplarda ne kadar neşe, ne kadar şakacı bir hava vardır. O zamanlar Sofya Andreyevna yazarın biricik yardımcısıydı. Savaş ve barışın müsveterlerini temize çeken de oydu. Tolstoy şaka olsun diye Sofya Andreyevna ile ablası Liza'yı ve küçük kardeşi Tanya'yı daha sonraki romanında canlandıracağını söylemişti. Bu sözünü de tuttu. Kendisine Natasha Rostova tipini canlandırırken kimi model olarak aldığını sordukları zaman "Tanya'yı aldım, onu Sonya ile karıştırdım, bu karışımdan Natasha çıktı" diyordu. O yıllarda yazdığı mektuplarda genç Tanya Bers'ten sevimli, enerjik bir genç kız olarak söz ediyor. Genç kızın saflığı, bencilliği ve duygulu yaratılışıyla kendisinde büyük bir ilgi uyandırdığını söylüyordu. Yazar, savaş ve barışı resimlendirme işini üzerine almış olan ressam M.S. Başilov'dan Natasha'ya Tanyichka Bers'in tipini vermesini rica etmiş, onun gerek dış görünüş gerekse karakter bakımından Natasha Rostova'ya çok yaklaştığını belirtmişti. Romanın son kısmında Tolstoy anne olan Natasha'yı anlatırken o süre içinde birkaç çocuk annesi olmuş bulunan genç eşinde fark ettiği özellikleri vermişti. Tolstoy, Natasha'nın ablası, soğuk, inatçı Vera'ya Bers kardeşlerin en büyüğü Liza'nın karakterini vermiştir. Romanın müsveddelerinde Vera Rostova hep Liza adı altında geçer. Sonradan annesi T.A. Kuzminskaya'nın yazdığı gibi L.A. Bers, yaşlı Kontes Rostova'ya çok benzemektedir. Romanın içinde canlı modellerine daha da yakın kişiler vardır. Bunu özellikle Vasili Denisov için söylemek mümkündür. Yazar, bu tipte tanınmış çeteci D.V. Davidov'un birçok özelliklerini canlandırmıştır. Moskova'nın korktuğu ve saydığı haşin karakterli Maria Dmitrievna Aroshimova gerek karakter gerek davranış ve Moskova sosyetesi içindeki durumu bakımından 1826'da ölen Anastasya Dmitrievna Ofrosimova'ya çok yakındır. Eleştirmenler Dolohov'la Yüzbaşı Tushin ve daha birçok roman kahramanının prototiplerini bulmuşlardır. Bununla birlikte haklı olarak şu soru akla geliyor. Araştırmacılar yazarın eserini incelerken prototiplere gerektiğinden çok daha fazla önem vermiyorlar mı? Tolstoy yarattığı Andrei Bolkonski için o herhangi bir kişi değildir, bir romancının yarattığı herhangi bir tip gibidir dememiş miydi? Bundan 10 yıl önce ünlü edebiyat tarihi araştırmacısı V.B. Shklovsky, genel olarak bütün sanat eserlerinde ve özellikle savaş ve barışta rol almış bulunan kişilerin prototiplerini araştırma işine karşı çıkmıştır. Bu bilim adamına Profesör A.F. Çiçer'in Lev Nikolayevich Tolstoy'un eserlerindeki kahramanların prototiplerinin önemi hakkında isimli ilgi çekici bir yazıyla karşılık vermiştir. Ona göre ancak çok saf insanlar herhangi bir eserin kahramanlarını şu veya bu insanların fotoğrafları olarak kabul ederler. A.V. Çiçer'in haklı olarak savaş ve barıştaki kahramanlardan çoğunun birkaç prototipi olduğunu, birkaç canlı modelden alındığını, bu yüzden romanda her kahramanın canlı, eşsiz ve özlü bir tip olarak meydana getirildiğini, böylece genel bir anlam taşıdığını belirtmiştir. A.V. Çiçer'in Natasha Rostova'nın tipinde yalnız Tanya ile Sonya Bels'in özelliklerini değil, aynı zamanda bu tiple bir dekabresin eşi olan Marilya Nikolaevna Bolkonskaya'nın tipi arasında da bir bağlılık görüyordu. Tolstoy bu kadının tipini yazmak istediği ama gerçekleştiremediği Dekabristler romanının müsveddelerinde vermiştir. Daha önce de söylediğimiz gibi Tolstoy o romanı Savaş ve Barış'ı yazmadan önce meydana getirmeyi tasarlamıştı. Dekabristler romanının sonuna bakılırsa Natalya Nikolaevna Labozova sonradan yazılan Savaş ve Barış'ın Natasha'sı olmuştu. Natasha Rostova örneği bize bir sanatçının yarattığı eserle gerçekler arasındaki bağların ne kadar karışık olduğunu gösteriyor. Şurası muhakkak ki kahramanların prototipleri hiçbir zaman yazarın hayal gücüne gem vurmuyor. Yalnız bu tipleri yaratabilmesi için sağlam bir temel rolü oynuyorlardı. Romanın kahramanları ise sanat kurallarına, daha doğrusu güzelliğin kurallarına uyarak yaratılıyordu. Bütün bu tipler yaratılışlarındaki mükemmellik ve yumuşaklık bakımından insanı şaşırtmaktadır. O kadar canlı, o kadar belirli bir halleri vardı ki Gorki'nin söylediği gibi insan romanı okurken bu tiplere eliyle dokunmak ihtiyacını duyuyor. Romanda 1812 yılı. L.N. Tolstoy'un destan şeklindeki romanının 3. cildi 1812 fırtınasını anlatır. Gerçekten de bu savaş yazarın eserinde okuyucunun gözleri önünde müthiş ve yüce bir savaş olarak canlanır. Tolstoy 1812 olaylarını anlatmaya başlarken sert, aynı zamanda önemli olaylardan söz edeceğini belirten bir ifade kullanır. 12 Temmuz günü bütün Avrupa orduları Rus sınırlarından içeri girdiler. Böylece bir savaş başladı. Daha doğrusu insan aklına, insan yaratılışına tümüyle aykırı bir olay meydana geldi. Bu sözler büyük yazarın istilacı, saldırgan, haksız savaşları ne kadar hırsla kötülediğini açıkça belirtir. Aynı zamanda romanın 3. ve 4. cildinde görüldüğü gibi Tolstoy, vatanını korumak için düşmana göğüs geren halkın büyük cesaretini göklere çıkarır. Avrupa'daki çeşit çeşit milletler Rusya'nın üzerine atıldıkları zaman halkın kutsal bir kurtuluş savaşına kalkıştığını anlatır. Yazar romanında gerçekten vatanını seven her insanın yüreğinde yaşayan gizli vatanseverliğin ne kadar büyük bir kuvvet haline geldiğini göstermiştir. Tolstoy'un yazdığı gibi 1812 Kurtuluş Savaşı'nda halkın bir tek amacı vardı: topraklarını istilacılardan kurtarmak. Başkomutan Kutsov'dan en basit ere ve köylüye kadar bütün gerçek vatanseverlerin düşünceleri bu amaca yönelmişti. Romanın bütün olumlu tipleri Andrei Bolkonski, Pierre Bezuhov, Vesili Denisov ile Yüzbaşı Timohin aynı amaca yönelmişlerdir. Genç Petya Rostov hayatını bu yüce ülkü için vermiştir. Natasha Rostova da Maria Bolkonskaya da bütün yürekleriyle düşmanın yenilmesini istemişlerdir. Karakterlerinde garip bir şekilde iyi ve kötü özelliklerin birleştiği ihtiyar Prens Bolkonski ile Nikolay Rostov'un vatanseverliklerinin içten gelen duygular olduğundan şüphe etmek için bir neden yoktur. Buna karşılık Prens Vasili Kuragin ile çocukları İpolit, Anatol ve Elen gibi insanlarda biraz olsun vatanseverlik duygusu bulunmadığını hemen anlıyoruz. Anna Pavlovna Scherer'in salonunda ünlü konuklar Napolyon'u ne kadar kötülerlerse kötülesinler, içlerinde en küçük bir vatanseverlik duygusu bulamayız. Orduya giren Boris Drubetskoy ile Dolohov bunu yaparken hiç de vatan sevgisiyle hareket etmemektedirler. Zaten onlarda böyle bir sevgi yoktur. Birincisi, askerlikte çabuk yükselmek için yazısız kuralları inceler. İkincisi, bir an önce tekrar subaylık unvanına, sonra da cömertçe ödüllere, rütbelere kavuşmak için çabalarıyla dikkati çekmeye çalışır. Vera Rostova ile evli olan askeri yöneticilerden Berk, halkın terk ettiği Moskova'da elden düşme eşyaları ucuza almaya çalışır. Tolstoy'un romanı çok doğru bir şekilde savaşın her insanı ne kadar sert sınadığını gösterir. Tolstoy sanki romanındaki bütün kahramanları vatanın üzerine abanmış olan ölüm tehlikesinin karşısına koyup onlara ''Hadi bakalım, ne biçim insanlar olduğunuzu gösterin, vatan için çetin olan bu anlarda nasıl davranacaksınız, Rus topraklarını düşman istilasından kurtarmaya çalışan halka neyle nasıl yardım edeceksiniz?'' der gibidir. Aslında Savaş ve Barış romanının 3. ve 4. cildi sadece kahramanların bu soruya nasıl bir karşılık verdiklerini belirtmek için yazılmıştır. 1. ve 2. ciltlerde romanın olumlu tipleri hakkında öğrenmiş olduğumuz her şey bizde yalnız bu kahramanların güç anlaşılabilen karakterlerine karşı bir merak uyandırmakta kalmamış, kişiliklerine karşı derin bir sempati de yaratmıştır. Sonradan işte bütün bu tipleri sınavdan geçiren yeni bir devre gelmiştir. Bu onların hayatında en zor ve acıma duygusuna en az yer veren çetin bir sınav devresidir. Epey acı çekmiş olan Andre ile Pierre ve çok üzüntü çekmiş Natasha bu sınavdan başarıyla geçebilecekler mi? Bu tipler ve romanda ödev almış başka kahramanlar böyle bir devrede nasıl davranacaklardır? Andrei Bolkonski, düşman ordularının Rus sınırlarından içeriye girdiklerini Moldova ordusundayken haber almıştır. Sinirleri son derece bozulmuş bir halde, öfke ve üzüntü içindeydi. Ona ve nişanlısı Natasha Rostova'ya Anatol Kuragin tarafından yapılmış hakaretin intikamını alamadığı için kendi kendini yiyordu. Moldova'ya Kutsov ile beraber Anatol'la karşılaşıp onunla hesaplaşmak ümidiyle gelmişti. Ama Napolyon ordularının Rusya'nın iç taraflarına doğru girmeye çalıştığını öğrenen Andrei, Kutsov'dan kendisini Batı cephesine göndermesini rica eder ve Driss kampına gelir. Burada ona Çar'ın yanında kalması teklif edilir. Oysa Andrei alaya tayin edilmesini ister. Böylece saray çevrelerinde ömrünün sonuna kadar kötülenmesine yol açar. Ama bu Prens Andrei'yi fazla üzmez. Kendi kişiliğini ilgilendiren bütün üzüntüler, kendisine karşı yapılmış hakaretler, uğradığı bütün ümitsizlikler artık onu duygulandırmaz. Tolstoy onun bu durumunu anlatırken düşmana karşı duyduğu bambaşka bir öfke ona derdini unutturmuştu diyor. Andrei'nin içindeki bu nefret duygusu kendisine sükunet ve sevinç veren bir başka duyguyla savaşın tüm tehlikelerini paylaşmaya karar verdiği gerçek kahramanlara, erlere, aynı alaydaki arkadaşlarına ve savaşı yöneten komutanlara duyduğu bir yakınlık duygusuyla karışıyordu. Prens Andrei'nin arkadaşı Pierre Bezuhov, savaşın ilk haftalarında Natasha'yı sevdiğini ama bu sevgiyi hiçbir zaman ona açıklayamayacağını anladığı vakit büyük bir üzüntüye kapılır. O günlerde çevresinde olup biten her şey Pierre'e önemsiz görünüyordu. Bütün düşünceleri varlığını saran bu duygunun üzerine toplanmıştı. Fakat gittikçe yaklaşan felaketin haberleri kulağına gelip bilincinin derinliğine inince Pierre birden aklına gelen bir düşünceyle yanıp tutuşmaya başladı. Bundan böyle Deccal'ın hükümranlığına set çekmenin kendisine düştüğünü, Napolyon'u öldürmek zorunda olduğunu düşündü. Pierre'in Mojask'e gidip orada aynı alaydan arkadaşlarıyla ve erlerle karşılaşması, çarpışma sırasında Borodino savaş alanında bulunması, düşüncelerinde derin bir değişiklik yapmıştı. Daha Sloboda Sarayı'nda Moskova aristokrasisinin Çar'ı karşıladığı sıralarda Pierre, hayatının alışılmış kalıplarını kırıp servetinden ve ona bağlı üstünlüklerden vazgeçmek için şiddetli bir istek duymuştu. Daha o zaman bütün bunların hepsinden vazgeçmenin insana duyurabileceği zevkin büyük bir değeri olduğunu anlamıştı. Er olmalıyım, basit bir er. Onları böyle yapan ne varsa hepsini bütün varlığıma doldurmalıyım. Ama bütün o gereksiz, şeytanca ve bana bir yük gibi gelen dış görünüşe bağlı şeylerden nasıl kurtulmalı? İşte Borodino'da orduyla halkın nasıl ileri atıldığını gören Pierre'in bütün varlığını saran tek düşünce budur. Bu anlarda Pierre kendi kaderini savaşan ve acı çeken halkın kaderiyle birleştirmeye karar verir. Ondan sonraki yolu gerçekten dikenlidir. Ama halka yakın olduğunu, haklı bir davaya sarıldığını, doğru bir işe katıldığını düşünmek Pierre'e fizik ve moral acılara katlanmak için gereken kuvveti vermiştir. Natasha Rostova ile daha ilk karşılaştığımız anda onu doğru sözlü, içten, iyi kalpli, insanı büyüleyen, hayat dolu bir genç kız olduğundan ötürü ve dayanma gücü bulunduğu için sevmeye başlıyoruz. Natasha nereye gitse sevinç, neşe ve gençliğe özgü mutlulukla oradadır. Ama günün birinde o da korkunç bir hata işliyor. Kendisini de mahvedecek hallere düşüyor. Andrei Bolkonski'ye de yakınlarına da büyük acılar çektiriyor. Natasha Kurtuluş Savaşı'ndan biraz önce çok acı günler yaşıyordu. Ona artık bütün hayatı sona ermiş, bütün mutluluklara açılan özgür yaşamı bir daha geri dönmeyecekmiş gibi geliyordu. Natasha çok ağır yaralanmıştı ve yakınlarında genç kız bir daha iyi olmayacakmış duygusu uyanıyordu. Tolstoy ama yaşamak gerekiyordu diyor. Natasha yavaş yavaş kendisine ezen moral ağırlıktan kurtularak gözlerini başkalarının dertlerine, acılarına doğru çeviriyor. Halkın başına gelen felaket onu çok etkilemiştir. Genç kız eşya dolu sandıkları yerlere fırlatarak annesiyle babasını arabalarını yaralılar için vermeye zorladığı sırada ne büyük bir vatanseverlik gösteriyor. Bu sahnede eski atılgan, ateşli, kararlı Natasha'yı yeniden görüyoruz. Gözlerimizin önünde sanki Natasha ikinci defa dünyaya geliyor, daha doğrusu hayata dönüyor gibi oluyoruz. Eski Rus başkentinin üzerine çöken felaket aristokrat çevreleri pek üzmüyordu. Sloboda Sarayı'nda çarı karşıladıkları sırada gürültülü gösteriler yapmışlar, sonra yine eski hayatlarına dönmüşlerdi. Tolstoy alaylı alaylı Rusya'nın gerçek bir tehlike içinde bulunduğuna, İngiliz müttefikleriyle beraber harekete geçmek üzere olduğuna, halkın da vatan uğruna her türlü fedakarlığı göze almaya hazırlandığına inanmak zordu diye yazıyor. Komutan Prens Rospotchin Moskova halkını budalaca afişlerle sakinleştirmeye çalışıyordu. Bunlarda Fransızlarla alay ediliyor, hepsinin birer cüce olduğu, bir tek köylü kadının bile bunlardan üçünü yok edebileceği ileri sürülüyordu. Julie Drobetskaya'nın yüksek sosyetenin toplandığı salonunda ve Moskova'nın birçok çevrelerinde yalnız Rusça konuşulması kararlaştırılmıştı. Unutkanlıkları yüzünden Fransızca konuşanlar, yardımsevenler komitesi yararına bir para cezasına çarptırılıyordu. İşte salon, vatanseverlerinin ülkeyi savunma işine yaptıkları yardım yalnız buydu. Oysa ülkenin korkunç ölüm ve dirim sorunu yüksek sosyetenin toplandığı salonlarda, saraylarda ya da çarın genel karargahında değil, savaş meydanlarında çözümleniyordu. Vatanın kaderini halk eline almıştı. Onun isteğine uygun olarak da çarın ve yöneticilerin karşı koymasına rağmen orduların başına komutan olarak Mihail İlaryanoviç Kutsov getirilmişti. Ordunun ve halkın gerçek başkanı olmuştu. Daha Kutsov'un Çarevo Zaymişe'de ordulara ilk teftişi bile erlerde ülkenin kurtulacağı ve düşmanın yenileceği konusunda güven uyandırmıştı. Kutsov 8 Ağustos'ta başkomutan olmuş, aradan 2,5 hafta gibi kısa bir süre geçtikten sonra 26 Ağustos günü yeni takvime göre 7 Eylül savaşın yönünü tüm olarak değiştiren, onu sonuca götüren Borodino Savaşı'nı yapmıştı. Rus ordusunun harekatı. 1867 yılı yazında Moskova basım evlerinden birinde Savaş ve Barış'ın birinci cildi basılmaya başlanmıştı. Aynı yılın Eylül ayında Tolstoy Borodino'ya gitti. 1812 Kurtuluş Savaşı'nın sonucunu hazırlayan ünlü savaşın olup bittiği yerleri kendi gözüyle görmek istiyordu. Tolstoy romanında Napolyon'la yapılan savaşın sonucu sağlayan son safhasını canlandırırken Moskova'dan çıkıp eski Mojaski yolundaki Borodino savaş alanına gitmiş, yarım yüzyıl kadar önce istilacı orduların Moskova'ya giderken sonra oradan panik içinde geriye dönerken geçtikleri yerleri heyecanla gözden geçirmişti. Yazar yanına 12 yaşlarındaki yeğeni Stephen Bers'i de yol arkadaş olarak almıştı. Bu yolculuk süresince yazarı en çok ilgilendiren şeylerin ne olduğunu Stephen Bers'in anılarından öğrenebiliriz. Bu anılarda şöyle yazılıdır. Lev Nikolayevich tam 2 gün bundan yarım yüzyıl kadar önce 500 bin kişinin can verdiği savaş alanını baştan başa dolaştı. Dolaşırken durmadan not alıyor, sonradan romanında canlandırılan savaşın planını çiziyordu. Gerçi bana savaşta Napolyon'un ve Kutuzov'un nerelerde durduklarını anlatıyordu ama ben o zaman onun bu çalışmalarının önemini kavrayamıyordum. Yalnız yolda giderken Kurtuluş Savaşı'nda yaşamış, çarpışmaları gözleriyle görmüş ihtiyarları aradığımızı hatırlıyorum. Yine de denilebilir ki bu yolculuğu Tolstoy'un kendisi her biyografi yazarından çok daha iyi bir şekilde 1867 yılı 27 Eylül'ünde karısına gönderdiği mektupta canlandırıyor. Biraz önce Borodino'dan döndüm. Uykusuz kalmama, doğru dürüst yiyecek bulamayışıma rağmen bu yolculuktan çok memnunum. Ona bu kadar iyi katlandığım için mutluyum. Tanrı bana sağlık ve huzur versin. Göreceksin, öyle bir Borodino Savaşı yazacağım ki böylesini şimdiye kadar kimse yazmamıştır. Tolstoy mektubun sonunda bu yolculuk konusunda Borodino'da çok memnundum, önemli bir iş yaptığımı kavruyordum diye tekrar etmiştir. Bu mektuptaki sevinçli sözler Savaş ve Barış'ın yazarının o sırada nasıl büyük bir heyecan içinde olduğunu gösteriyor. 1868 yılı Ocak ayında, yani 3 aylık bir çalışma devresinden sonra Borodino Savaşı'nı şaşılacak derecede güzel canlandıran bölümleri bitirmişti. Tolstoy Borodino Savaşı'nı o zamana kadar yapılmamış şekilde canlandıracağını söylediği zaman boşuna konuşmamıştı. Rus ve Fransız ordularının bu savaşa nasıl hazırlandıklarını, savaşın nasıl olduğunu anlatırken, özellikle bu savaşın doğurduğu sonuçlarla etkilerinden söz ederken 1812 savaşı konusunda eser vermiş, Rus ve yabancı bütün resmi tarihçilerin görüşlerinden tamamen ayrılmıştır. Bütün tarihçiler Napolyon'un Borodino Savaşı'nda Rus ordularıyla başkomutan Kutuzov'u yendiğini, büyük bir zafer kazandığını yazmışlardı. Akademi üyesi E.V. Tarle şöyle diyor: Fransız tarihçileri Moskova'da kazanılan büyük zaferden söz ederken açıkladıkları görüşleri Fransız halkı için Napolyon'un söylemiş olduğu zafer söylevlerinden almışlardır. Kutuzov'dan nefret eden Charles'la çevresi de hemen seve seve Rus ordusunun Borodino'da yenildiği görüşünü benimsemişlerdir. E.V. Tarle ileri sürdüğü başka belgeler arasında özellikle General F.F. Finsgerode'nin Çar Alexandra yazmış olduğu 13 Eylül 1812 tarihli mektubu ele alıyor. Bu mektupta General, ne denilirse denilsin savaşın sonucu gösteriyor ki ordu yenilgiye uğramıştır denilmekteydi. Rus ordusunda görevli olup da bu savaşı gören diğer yabancı generaller de Çar'a aynı şekilde yazıyorlardı. Askeri teorik bilgiler uzmanı Prusyalı General K. von Clausewitz, Fransız generali de Bosse, Çar'ın yüksek emri üzerine 1812 savaşını anlatmakla görevlendirilmiş Rus tarihçisi M. Bogdanovich ve birçok başka otorite hiç kararsızlık göstermeden kesin bir ifadeyle Napolyon'un Borodino'da bir zafer kazandığını ileri sürüyorlardı. Tolstoy, resmi tarih yazarlarının eserlerinde 1812 olaylarının hiç utanç duyulmadan gerçeklere böylesine aykırı bir şekilde anlatıldığını görerek büyük bir öfkeye kapılmıştı. Borodino Savaşı'nı canlandıran ilk sahnelerden birinin değişik bir şekilde yazılmış müsveddesinde yazar, "Ben olsaydım bu türlü yazılmış eserlerle olayları böyle yansıtan tarih kitaplarını yakar, yazarlarını da cezalandırırdım" demektedir. Tolstoy'un görüşüne göre Rus ordusunun Borodino'da düşmanın karşısında çok önemli sonuçları olan büyük bir zafer kazandığı konusunda en küçük bir şüphe bulunmamalıdır. Savaş ve Barış'ta yazar, Borodino Savaşı Rus ordusuna en büyük ünü kazandıran bir savaştır diyor.